Ayrım 2. Özgür girdi içeriye. Nedenini öğrenince o da katıldı ötekilerin neşesine. Kalkıp bilgisayara gittim. Delirmeden önce buradan kurtulma olasılığımı arttırayım diye saat 4'e kadar yeni adreslere yeni mesajlar gönderdim. Arkadaşlarımın şaşkın bakışları önünde çantamı aldım ve onlara iyi akşamlar diledim. Normalde mesaimizin bitişi son hocanın çıkışının 60 saniye sonrasıdır. İşte şimdi kaldırdım bu kuralı. Otobüs boştu. Rahat rahat oturmama rağmen okumak için kitabımı çıkartmadım. İsyan bayrağını böyle birdenbire açarken kime güveniyorum? Çantamı okulda bırakıp arkadaşlara bir yere kadar gidip geleceğimi söyleyebilirdim. Görünüşüm İsa'ya benziyor diye kendimi çarmıha gerdirmem şart mı? Kapının önüne koyulursam ardımda yaktığım meşalliği taşıyacak tek bir havari bile bırakamayacağım. Üstelik çektiğim acıların ödülü olarak tanrısal bir tahtada oturtulmayacağım. Annem bütün Türkiye'nin bizi ayıpladığını düşündüğünden başımın etini yiyecek. Ağlamaklı gözlerle falanın ve filanın orada ve burada çalışan beyefendi evlatlarını anlatacak. Babam sen diğer insanların ekmek parası kazanırken zevkten öldüğünü mü zannediyorsun diyecek. Bu ülkede kimsenin zevkten ölmediğini biliyorum. Benim isyanımın tek nedeni acıdan ölmek üzere olma. Gönderdiğim mesajlar alan hocaların şu an eteklerin zil çaldığını da düşünüyor değilim. Yaşadıkları insana işkence gibi geliyorsa ve kimsenin sorumluluğu üzerinde değilse niye inat etsin ki? Bildiğim tek şey hayatımı değiştirmek zorunda olduğum. Eve girince böyle bir çöplükte nasıl yaşadığımı hayret ettim. Ben değilim ya artık. Dur demesem olmaz bu gidişe. Annemin gelmesini bile bekleyemem. Çantamı bir yana attım, gömleğimi bir yana. Mutfaktaki bulaşıklardan başlayacağım. Hepsini banyoya taşıdım. Şofbeni açtım ve bol bol sıcak su sıktım üzerlerine. Pırıl pırıl oldular. Kurusunlar diye orada öylece bırakıp salona döndüm. Masamın üzerindekileri düzenleyip rafları temizledim. Hatta yerdeki tavşan lekesini bile sildim. Çoraplarımı saklandıkları köşelerden çıkarıp banyoya götürdüm. Yatak odamı temizledim. Yetmez gibi yatmadan önce de kendi yorgun bedenimi yıkadım. Sabah başka bir seçeneğim olsaydı sakallarımı taramak için diş fırçamı da kullanmayacaktım. Okula geç kalmadım. Odaya girdiğimde her zamankinin aksine gür bir günaydın çıktı ağzımdan. Bir tek Cengiz aynı coşkuyla karşılık verdi. Dünkü olaydan dolayı kin tutmadığını anlayınca şımardım. Bilgisayarın başındaydı. Cengiz kalkar mısın? Mesajlarıma bakmam lazım. Muhalle Hanım'ın karalamalarını geçiriyormuş bilgisayara. Kalk kalk, Muhalle Hanım az yesin de kendine sekreter tutsun. Ayla dünkü kahkahasını attı önce. Şaka yapmadığımı anlayınca o meçhul noktayı bırakıp ötekiler gibi bana dikti gözlerini. Cengiz yanlış bir hareket yaptığı anda silahımı ateşleyeceğimden korkarak yavaşça kalktı ve ben laboratuvarda yazarım dedi. Sen bilirsin deyip mesaj kutumu açtım. Gelen 5 yanıtı her gün yaptığım faaliyetlerden biriymiş gibi heyecansız okudum. İkisi olumsuz. Biri çalışmalarım hakkında daha ayrıntılı bilgi istiyor. Diğerleri de resmi başvuru koşullarını bana göndersinler diye mesajlarımı ilgili birimlere aktardıklarını yazmışlar. Onlara olumsuz yanıtlayanlarla birlikte teşekkür ettim. Robin isimli hocaya da ilham geldiği şekliyle yaptıklarımdan ve yapmak istediklerimden bahseden uzun bir mektup yazdım. Saat 9.35 olmuş. 9.40'da Sezgin Bey'i temsilen derse girmem gerekiyor. Çok kıymetli olduğu için notlarını her dersten önce parça parça verir. Odasına çıktım. Kapısı açıktı. Günaydın hocam. Nerede kaldın Çağlar? Bilgisayarda biraz işim vardı hocam. Komadan yeni çıktığımı söylesem komaya girerken bana niye sormadın derdi. Bu yeni mazeret çok şaşırttı onu. Öfkelendiğini belli eden sesleri anlamlı cümlelere hatta sözcüklere dönüştüremedi. Notları aldım çıkıyordum. Çağlar. Efendim hocam. Geçerken bana da bir çay söyleyiver. Diplomatik bir dil kullanıyor. Aslında demek istediği bana bir çay kap getir. Dönüp kapıdan içeri bir adım attım ve tane tane çay ocağının yanından geçmiyorum hocam. Doğrudan sınıfa gidiyorum dedim. Duyduğunu yorumlayıp anlamasını bekledim. Peki dersen derse git ben söylerim. İçimden bir tane de bana söyleyin o zaman demek geldi ama yığılıp kalmasından korktum. Zaten bu kadarını kaldırabileceği bile şüpheli. Yolumun üzerinde bir hastane olsaydı ona doktor yollardım. Sınıftan içeriye zıpkın gibi daldım. Ordusunu denetleyen general sesiyle günaydın arkadaşlar dedim. Askerlerin pek bir mıymıntı ya, beyaz gömlekliler beni götürene kadar adam ederim onları. Notları masanın üzerine atıp yoklamayı hızla yaptıktan sonra dersin konusunu tahtaya yazdım ve başladım döktürmeye. Yetişemiyoruz hocam, biraz yavaş olabilir misiniz hocam, tekrar eder misiniz hocam? Bırakın kalemlerinizi, hiçbir şey yazmayın. Hatta şimdiye kadar yazdıklarınızı da sınıfın ortasında toplasak ve yaksak. Kendimi mitolojik bir kahraman gibi hissediyorum. Ciğerlerimi kartallara parçalatsalar durmam artık. 3 yılın ağzımdaki pis tadından bir derste kurtulacağım. Öğrencilere bundan böyle elimdeki notları okumayacağımı, konuyu zaman zaman benim anlatacağımı, zaman zaman da onları konuşturacağımı söyledim. Allah'tan aldığı emirleri açıklayan bir peygambermişim gibi bakıyorlar yüzüme. Kutsal tebliğime inanmalarını beklemeden dersi baştan aldım. Tahtadaki konuyu yüksek sesle okudum. Keşke deminki gibi paldır küldür devam etseydim. Nasıl yapsam diye düşününce takılıp kaldım. Aklımda derse benzer son anı lise 3'teki tarih hocamın İstanbul'un fethini anlatışı. Konuyu bir kez daha okudum ve zaman kazanmak için onlara ne ifade ettiğini sordum. 34 çift şaşkın göz bana bakıyor. Bunun bir kamera şakası olduğunu düşünüyorlar belki de. Ya da beyinleri haşlanmış patatese dönüşmemiş olanları tutuklamak için kurulmuş sinsi bir tuzak. Lisedeki ilk yardım dersinde öğrendiğim bir kural geldi aklıma. Tek kişiden beklediğin işi asla birden fazla kişiye verme. Mehtap sen söyle. Ben mi hocam? Parmağım gözlerim ve dudaklarımdan çıkan isim onu işaret ettiği halde soruyor bunu. Evet sen. Ayağa kalktı. Sırayla tavana, yere, solundaki duvara ve sağındaki camdan dışarıya baktı. Hızır Aleyhisselam'ı göremeyince başını önüne masumca eğdi. Demek istiyor ki, 3 senedir okuduğum bölümün en temel konularından birinde tek sözcüklük fikrim olmayabilir. Ama bakın ne kadar saygılıyım. Gelip kulağıma yapışsanız gıkım çıkmaz. 3 öğrenci daha kaldırdım. Onlar da Mehtap'la aynı fikirdeler. Şerife'nin kalkan eli yetiştiğimde adıma. Bu kıza deli demeyeyim de sinirleri biraz bozuk olduğundan asistanlar da hocalar da fazla bulaşmazlar. Söyle Şerife. Hocam 3 yılda bir fikrimizi alırsanız böyle olur işte. İyi geçirdi lafı. Haklısın otur dedim. Ve karşımdakilerin gezegenler arası öğrenci değişim programıyla gelen antenli yaratıklar olduklarını varsayarak açıklamaya başladım konuyu. Anlattıkça açıldım. 15-20 dakika sonra onları bir kez daha konuşturmayı denedim. Şerife elini kaldırdı. Yine beni fırçalamasından korkmama rağmen söz verdim. Konuşmaya nasıl da hasret kalmış kız. Araya başka bir öğrenci girmeseydi dersin sonuna kadar onun çocuksu yorumlarını dinlerdik. Şimdi televizyon tartışma programlarındaki gibi herkes konuşmak istiyor. İpe sapa gelir tek söz eden yok ama zevkli geçiyor dersin. Araya girebilsem bir iki lafta ben edeceğim. Yarattığım canavarı sevgi, gurur ve şaşkınlıkla izliyorum. Dersin sonunda üst üste 5-10 kez arkadaşlar diye bağırarak sessizliği sağlayabildim. Bundan sonra böyle mi devam edeceğimizi sordular. Hayır dedim. Ne eskisi gibi olacak ne de bugünkü gibi. Peki nasıl olacak hocam? Hocam biliyor mu sanki? Soruyu duymazdan gelerek çıktım sınıftan. Sezgin Bey'e gittim. Notlarınızı getirdim hocam. Tamam bırak oraya. Canım benim, kalbi kırılmış. Nasıl kıydım ben sana? Kalıp gönlünü almak isterdim ama şımarmasından korkuyorum. Sonra çayın yanına bir de börek açmamı ister. Hem Engin Bey'den aldığım doktora dersime hazırlanmam gerek. Odaya gelip makaleleri toparladım. Sevgili bölüm başkanımızın İngilizcesi, turistlere dantel satan Ege'li köylü kadınlarınkinden azıcık ileri olduğundan makaleleri Türkçe'ye çevirip götürüyorum. Ona sararsanız bunu yapmamızın nedeni makaleleri tam olarak özümsememi sağlamak. Koltuğumun altında çeviriler Engin Bey'in yanına çıktım. Başvuru olayından dolayı hiç yüz vermiyor bana. Somurtunca yanakları daha da sarkmış. Takım elbise giymiş bir buldoktan tek farkı bölüm başkanı olması. Kaynak taraması yaptın mı? Yaptım hocam. Neler buldun ver bakalım. Elimdeki listeyi uzattım önüne. Tanıdığı bir İngilizce sözcüğe rastlarsa sesli okuyor, bunun dışında homurdanıyor. Hiçbir şey anlamadığından eminim. İçimdeki çılgınlık devam ederse bir gün bunun önüne Şarap Eksperleri Birliği'nin yayınlarını koyacağım. O da tıpkı şu anki gibi iyi bunlardan da çevir birkaç tane diyecek. Küsüz ya listeyi bana uzatmıyor masanın kenarına atıyor. Çocukla çocuk olmayı beceremediğim için anlamazdan geliyorum tafrasını. Yeni çevirdiğim makalelere bakacak mısınız hocam? Ver. Al Allah'ın öküzü al. Sinirlenmeyeyim diyorum ama elimde değil. Bir gorille takım elbise giydirilse komik olur ama profesör ünvanı verip onu bölüm başkanı yapmak tutkulu bir hayvanseverlikle de açıklanamayacak çok üzücü bir olay. Günahlarım o kadar mı fazla ki cezalandırmak için Tanrı yanına gitmemi bekleyemiyor? Bakmadan bir kenara bıraktım makaleleri. Yazdın mı girişi? Yazdım hocam. Ver. Ne kadar akıcı Türkçe okuyabildiğini göstermek için bağırıyor. Birden durdu. Nereden aldın bu cümleyi? Hangi cümleyi hocam? Bunu kaynak göstermemişsin. Halt etmişim. Nasıl da unutmuşum bizim makale yazarken ve veya gibi bağlaçlar dışında çevirilerden gelmeyen tek sözcük kullanmadığımızı ve ana ilkemizin en küçük vidayı değiştirmeden kusursuz bilimsel montaj yapmak olduğunu. Canım hocalarımın İngilizce bilmeden bu düsturu uygulayabilmeleri de bir acayip sır doğrusu. Neyse, adam şu an yanıt bekliyor. Girişi elime alıp okur gibi yaparken en uygun yalanı aradım ve buldum. Pardon hocam, bunu aldığım makalenin sizde henüz çevirisi yok ama İngilizcesi burada. Rastgele birini gözüne sokar gibi uzattım. Parmağımı da özgür iradesiyle seçtiği bir noktaya bastım. Zarif bir insan olduğundan güvensizlik olarak yorumlanabilecek en küçük tepki göstermedi. Hatta işaret ettiğim yeri okumadı bile. Ama sorumluluğunu da unutmadı ve uyardı beni. Amerika'da ya da Avrupa'da başkasının cümlesini kaynak göstermeden kullansam başım büyük belaya girermiş. Hırsız muamelesi yaparlarmış. Bunu aklına iyice sok. Günün birinde beni hatırlarsın belki. Son cümlesindeki iğnenin acısını kalbimde duydum. Affedeceğini bilseydim kendimi onun kollarına atar ağlayarak özür dilerdim. Girişin kalanını da okudu ve yorum yapmadan dersi bitirdi. Teşekkür ederek ayrıldım yanından. Odada Pınar'la Rıfat vardı. Mualla Hanım acil olarak beni istemiş. 3 kez aramış geldim mi diye. Kalp atışlarım hızlanmadı desem yalan olur. Yolda düşünüyorum. Acaba Cengiz sabahki olayı mı anlattı? Bu kadın deli, dövmeye de kalkabilir beni. Her an kaçmaya hazır olmalıyım. Kapısını çaldım ve girdim içeri. Çabuk gel Çağlar, dosyam kayboldu. Beni korktuğum nedenle çağırmamış olmasına sevindim. Bilgisayardaki dosyalarınız mı hocam? Herhalde yani, yoksa seni niye çağırayım? Böyledir Mualla. İşi düştüğünde dahi kibar olmaya çalışmaz. Şeytan diyor, var olanları da sil, aklı başına gelsin. Şeytan bunun ne cadı olduğunu bilse, bana önerdiğini kendisi de yapamaz. Değil var olanların başına bir şey gelmesi, yitirdiğini getiremezsen bile saplar o uzun tırnaklarını ciğerlerime. Neredeydi hocam dosyalarınız? Çağlar, sen beni anlamadın galiba. Kayıp diyorum, kayıp. Anladım da hocam, kaybolmadan önce neredeydi? Ne bileyim ben, yazdıkça save'e bastım. Artık o nereye koyduysa. Hem ne işine yarayacak kaybolmadan önce nereye koydum? Sen bul da nerede bulursan bul. Adı neydi hocam dosyanın? Onu da bilmiyorum Çağlar. Sinirden akıl kalmadı bende. Çabuk bul şunu. Çok güzel. Verdiği tek bilgi dosyanın kayıp olduğu ve benden acilen bulmamı istiyor. Bunun mümkün olmadığını anlatmaya kalksam Pınar gibi bana da aptal der. Dosyanın içinde geçen birkaç sözcük söyleyebilir misiniz hocam? Herhalde yani, ben yazdım diyorum sana. Alayım hocam birkaç tane. Söylediği sözcükleri bilgisayara arattım. 3 dosya geldi. Hepsini de açıp gösterdim. Tamam bu, bu işte bu. Sanki kaybeden benim, bulan o. Bilgisayarda masa üstünü açtım, bir klasöre yerleştirdim dosyayı. Ayrılırken teşekkür bile etmedi. İnşallah bir dahaki sefere yazdıklarıyla birlikte kendisi de kaybolur. Öğlen yemeğinden sonra yine Rıfat'la birlikte bahçede oturduk. Deminden beri Cengiz'e yaptıklarımı anlatıyor bana. Birden durdu, gözlerimin içine baktı. Biri bana senin bunları yaptığını anlatsa inanmazdım, biliyor musun? Ben de inanmazdım. Mutlu çocuklar gibi gülüyor. Rıfat, sesinden ciddi bir şey söyleyeceğimi anladı. Efendim abi. Ben galiba deliriyorum. Niye abi? Sabah Sezgin Bey kendisine çay söylememi istedi, geri çevirdim. Abi, ona ben de çok gıcık oluyorum ya. Adam resmen çaycılık yaptırıyor bize. Rıfat, ben geri çevirdim dedim. Geri mi çevirdin? Ciddi misin? Derse giderken bana da bir çay söyle dedi. Doğrudan sınıfa gidiyorum hocam. Çay ocağının yanından geçmiyorum dedim. Karşıdaki boş banklara dikkatle baktı. İyi yapmamışsın be abi. Uğraşır şimdi o adam seninle. Biliyorum. Peki o ne dedi? Tamam sen git, ben söylerim dedi. Rıfat yine neşelendi. Hepsi bu mu? Çok şaşırdı herif. Şaşırmıştır tabii ya. Korkulur abi senden. Kahkahaların arasından konuşabiliyor ancak. Sen git ben söylerim dedi ha. Ben de onu diyorum hocam deseydin. Görmediği olayı evirip çevirip yeni komiklikler buluyor. O içindeki kahkahaları tüketmeye çalışırken yoldan geçenleri seyrediyorum. Okulu çevreleyen parmaklıkların ardından görünen insanlar. Başlarını yana çevirip baksalar onlar da bizi görecekler. Kocaman üniversitenin kocaman bahçesinde minnacık iki asistan ve arkalarında içinde güya bilim üretilen binalar. Ben doğmadan önce burada yapılan açılış törenini dün gibi hatırlıyorum. Gasp ettikleri makamların büyüklük sırasına göre süslü nutuklar atmaya çıkan şık insanlar. Kulaklarımda o günden kalan cümle parçaları. Bilimin ışığında kalkınan Türkiye, uygarlık yarışı, atom çağı, 21. yüzyıl, minicik kurnaz beyinlerin ürettiği kocaman yalanlar. Abi, o herif şimdi feci takmıştır sana. Bu gerçek sesin doğru söyleyen sahibine döndüm. Dahası var biliyor musun? Dahası mı var? Derste Sezgin Bey'in notlarını okumadım. Ne yaptım peki? Kendim anlattım. Nasıl yani? Yarısını kafamdakilerle işledim, yarısında da öğrencileri konuşturdum. Ben gayet sakinim. Rıfatsa müthiş suç onu şu an onun şahitliğinde işleniyormuş gibi heyecanlı. Gözlerine inanmakta da zorlanıyor galiba. Yaptığım deliliğin nedenini açıklamaya başladım. Meğer içimde ne coşkular saklıyormuşum. Konuştukça sakinliğim yerini heyecana bırakıyor. Bölümümüzün öğretim politikasına ait benim de taşıdığımı yeni fark ettiğim görüşlerimi dile getiriyorum. Sesimi yükseltmeye devam edersem birazdan bütün okul etrafımıza toplanacak. İşte bir kişi geldi bile. Özgür yanımızdaki banka ata biner gibi oturdu. Bugün çok keyifsizsin abi. Rıfat bunu hemen sordu ki ben de tehlikeli nutkuma devam edemeyeyim. Keyifsizdim ya, dedi Özgür. Keyifsizliğin nedeniymiş gibi sabit gözlerle arkamızdaki okul binasına bakıyor. Eğer öyleyse gece gelir birlikte dinamitleriz bu cehennem şubesini. Yerinden kalkıp Rıfat'la aramıza oturdu. İkimizin de yüzüne size güvenebilir miyim der gibi birer kez baktı ve konuşmaya karar verdi. Pınar hamile. Bu iki kelimenin ardından sustu. Oysa ben baba adayının kim olduğunu öğrenmek istiyorum. Yüzündeki berbat ifadeye bakılırsa çocuk kesinlikle ondan değil. Korkusunun sebebini bilmezden gelerek sevincimi sunuyorum arkadaşıma. Çok iyi bir haber Özgür ya. Mualla Hanım öyle düşünmeyecek ama. Muallayı ne ilgilendirir? Normal koşullarda mantıklı, bölüm koşullarında saçma bir soru benimki. Mualla Pınar'ın doktorada danışmanı ama o öğrencisinin yatak odasından da sorumlu hissediyor kendisini. Bunlar evlenirken de krizde başrol oynayan oydu. Özgür de gözü olduğundan şüphelenmiştim. Ne yapacağımızı şaşırdık. Bunu bırak karın düşünsün. Sen çocuk benden değil der sıyrılırsın. Arkadaşlarımın acılarıyla alay ediyorsam onlara kızdığımdan. Cesur olsalar ya biraz. Medeni kanun yetki vermiş, din kutsamış. İstersen bir düzine çocuk yaparsın. Mualla Pınar'ın doktorasını mı yakacak? Eminim o bebeğe giden yolun ilk yarım saati için 40'ında üniversiteye yeniden başlamaya bile razıdır. Maalesef bunun için onun rızası tek başına yeterli değil. Bence hocalara söylemeyin abi. Araya girmesem Özgür Rıfat'ın dahiyane çözümünü uygulanabilir zannedecek. Rıfat, sen hala çocukları leylekler getiriyor zannediyorsun galiba. Gizlenir mi bu? Gizleyebildikleri yere kadar gizlerler abi. Tabii 9. ayda da vallahi bizim de haberimiz yoktu derler. Rıfat kahkaha attı. Çok komiksin abi ya. Sinirlendim gerçekten. Komik olan sensin Rıfat. Darılma ama sen de tuhafsın Özgür. Ne korkuyorsun? Yanlış mı anladık biz? Yoksa muallayı mı hamile bıraktın? Doğuracak olan senin karın değil mi? Yüz verdikçe tepemize çıkarttık bunları. Fena coştum. Muallaya gidip ben de hamileyim diyecek kadar cesur ve pervasız hissediyorum kendimi. 5-10 cümle daha ekledikten sonra sustum. Dinledikçe Rıfat neşeleniyor, Özgür'ün cesareti artıyordu. Devam etseydim biri gülmekten çatlayacak, öteki ikinci çocuğa bir an önce geçebilmesi için çabuk doğursun diye karısına baskı yapmaya karar verecekti. Kalkıp odaya gittik, Ayla geldi yanıma. Ötekilere duyurmadan, sen bugün Sezgin Bey'in notlarını okumadın mı? Dedi. Okumadım, kendim anlattım. Benden sonra üçlerle onun dersi vardı. Öğrenciler söylemiş ama inanamamış. Peki Sezgin Bey ne dedi? Amerikan filmlerindeki soğukkanlı ve esprili kahramanlar gibi yanıtladın. Bilmiyorum, bu konuyu henüz onunla görüşmedik. Üstelik aptallara fantezi olsun diye beni inanılmaz maceralara sokup çıkartacak bir yönetmenin kanatları altında da değilim. Cengiz girdi içeriye. Ayla bana güven, bu sır sonsuza kadar ikimiz arasında kalacak der gibi gülümseyip yerine gitti. Sanırım artık arkadaşlarım tarafından son günlerini onları eğlendirmeye adamış bir zavallı olarak görülüyorum. Bilgisayarın başına oturup Sezgin Bey'in beni bulamayacağı bir üniversite aramaya başladım yine. Övünmeyi sevsem özelliklerimin arasına ders anlatmaki başarını da eklerdim. Yok hayır, başarılı değilim ders anlatmakta. Neydi sabah sınıfın hali? Masama döndüm. Asistan olarak verdiğim ve aldığım dersleri önümdeki kağıda yazdım. Artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağına karar verdim de nasıl olacağını bilmiyorum. Devrimi yaptıktan sonra ülkeyi nasıl yöneteceğini bilmeyen liderler gibiyim. Bir söz vardı. Kervan yolda dizilir miydi, kervan yolda düzülür müydü? Umarım ilkidir. Ben kütüphaneye gidiyorum deyip çıktım. Bunun için Engin Bey'den izin almam gerekirdi. Ama küs olduğumuz için kesin vermezdi. İkinci ayrımın sonu, sayfa 32.